Ayrım 2.
Kesilmeyen, tatlı, ahenkli bir ses Selma'yı uyandırdı. Genç bir kız yatağının ayak ucuna oturmuş ut çalıyordu. Bu, uykudan birdenbire uyanılmasın diye adetti. Gece, başka alemlere uçmuş olan ruh, bedene böylece yavaş yavaş dönme imkanını buluyordu. Selma, böyle uyandırmaya bayılıyordu. Uttan dökülen nameler günün iyi geçeceğini vaat ediyordu sanki. Selma her günkünden neşeliydi bugün. Herkesin bayramlıklarını giyip birbirine hediyeler verdiği kurban bayramıydı. Dolmabahçe Sarayı'nda bayram daha bir başka, daha bir görkemli olurdu. Hünkar 3 gün boyunca tebrikleri kabul ederdi. Selma teni güzelleşsin diye her sabah içirilen sütü istemedi. Doğru hamama koştu. İki halayık tarafından yıkandıktan sonra sıra gül banyosuna geldi. Gül banyosunu sadece özel günlerde yapabiliyordu. Sultan kızının vaktinden önce süs düşkünü olmasını istemiyordu. Gümüş ibrikten dökülen ılık suyla yıkandıktan, beyaz tülbentlerle kurulandıktan sonra başından aşağıya dökülen gül yapraklarıyla bütün vücudu cariyeler tarafından uzun uzun ovuldu. Selma mis gibi kokuyu içine çekip kendini bir an için çiçek olmuş sandı. Yarım saat sonra İngiliz işlemesi elbisesini giymiş annesinin dairesine koşuyordu. Babası Hayri Bey çoktan gelmişti. Dolmabahçe'deki bayramlaşmada hazır olabilmek için çiftliğinden bir gece önce dönmüştü. Kızını gülümseyerek karşılayıp hafifçe başını okşadı. Sevgide bundan öteye gidilmezdi. Selma sevinçten kızarmış, gözlerini ondan ayıramıyordu. Gri redingotu kırmızı fesiyle de ne heybetliydi. Bıyıklarını öyle yukarıya kıvrılmış olarak nasıl tutabiliyordu ki? Hayri Bey zayıf, orta boylu, kibar ailelere özgü o zarafet ile bezginliği bağdaştırmış, gevşek, tasasız, kadınların ilgisine alışık, kişisel ihtirastan bütünüyle uzak bir kişiliğe sahipti. Hiç de özel bir çaba sarf etmeden, hiç de hevesli olmadığı halde sultan ile evliliğe adeta sürüklenmişti. Damat olduğu için yapılan dal kavuklukların farkında olacak kadar zekiydi ama kendi başına bir mevkiye gelemeyecek kadar uyuşuktu. Eskiden geleceğe güvenen, hayalperest bir delikanlıydı ama artık her şeyden bezmiş bir hali vardı. Çocuklarına bile ilgi duymuyordu. Kendisini biraz oyalayabiliyorsalarsa ne âlâ. O da sadece sevimliliğini iyi kullanmasını bilen Selma. Eşine gelince tam o sırada odaya girdi. Hayri Bey ayağa kalktı, elini öptü. Her zamanki iltifatlarını tekrarladıktan sonra kadife kaplı bir kutuyu eşine uzattı. Bayramlarda ve sultanların yaş günlerinde damatların hediye vermeleri adet olmuş. Bu adete uyulmaması boşanma isteği anlamına geliyor. Damat için için gülüyor. Allah'tan ki vekil harcı her şeyi düşünür. Kadife kutuda koyu mavi, göz kamaştıran safir bir kolye duruyordu. Sultan hafifçe, ne harikulade bir gerdanlık, dedi. Hayri Bey eğildi. Size az bile sultanım. Doğrusu vekil harcı işleri iyi ayarlamış. Gel gör ki bu savaş günlerinde, tahsisatların kısıldığı şu darlık günlerinde bunun parası nereden bulunacak? Aileye bunca yıldır borç veren Ermeni sarraf düşünsün. Bu yaştan sonra tasarruf yapacak değil ya. Cebinden daha küçük bir kutu çıkardı ve Selma'ya verdi. Bu kendisinin seçtiği bir iğneydi. Altın üzerine kıymetli taşlarla işlenmiş bir tavus kuşu. Tüylerinde zümrütler. Zarif bir teşekkür beklerken küçük kızının aşırı sevincine hayret etmekten kendini alamadı. Yoksa mücevher tutkusu daha şimdiden mi başlamıştı? Ya da sadece annesini mi taklit ediyordu? Aslında bu soruların cevabını hiç merak etmediği için kızının iğneden çok heyecanla kendisine baktığını fark bile etmedi. Çocuğun heyecan nedeni açıktı. Babası ilk kez ona bir hanıma yakışır bir hediye almıştı. Sultan biraz da telaşla "Selamlığa geç kalacaksınız dostum." dedi. "Ziyanı yok. Bu törenler beni neredeyse hasta edecek. Henüz gidip gitmeyeceğimi bilmiyorum." Ama gideceğini kendisi de biliyordu. Sultan da. Yine de karısını iğnelemeden edemiyordu. Yıllar geçtikçe damadı Şehriyariliğe daha az katlanabiliyordu. Boşanmak ise söz konusu bile olamazdı. Bu hakka O da hünkârın izin verilmesi koşuluyla sadece Sultan Sahip'ti. Aslında Hayri Bey'in şikayet edeceği hiçbir şey yoktu. Sultan mükemmel bir kadındı ama fazla sultandı. Onu müthiş can sıkıcı bulurken güçlü kişiliğinin altında ezildiğini ve bir gölgeye dönüştüğünü kendi kendine bile itiraf etmekten çekiniyordu Hayri Bey. Selma babası ayrıldıktan çok sonra bile yüzünün niçin bu kadar asık olduğunu anlamaya çalışıyordu. Bir yandan annesini beklerken ayaklarını boşlukta sallayıp duruyor ve babasını teselli edememiş olmaktan üzüntü duyuyordu. Ama ona diyecekti ki kendisiyle alay ederdi. Sultan hazırdı. İnci işlemeli bir elbise giymişti. Elbisesinin kuyruk kısmı çepeçevre samurdandı. Koyu kumral saçlarını ensesinde toplamış, aralarına da değerli taşlar serpiştirmişti. Göğsünde sadece birkaç hanıma verilmiş olan şefkat nişanı, boynunda da sadece şehzadeler ile sultanların takabileceği saltanat armasını taşıyan mineli altın gerdanlık vardı. Selma'nın kızıl bukleleri mutluluktan kıpır kıpır, annesi herkesten güzel. Kupalarını kalfaların yardımı ile bindiler. Sırma işlemeli, mavi ceketi içinde pek gösterişli duran arabacı kırbacını şaklattı. Araba yavaş yavaş ilerlemeye koyuldu. Hünkârın sarayına sadece 2 kilometrelik bir yol vardı. Selma saraya girdiğinde durdu. Altın ve kristal bolluğu karşısında hayran hayran baka kalmıştı. Gerçi buraya ilk kez gelmiyordu ama her gelişinde bunca ihtişam karşısında ağzı açık kalırdı. Avizelerden ve şamdanlardan binlerce ışık dökülüyordu. Şeref merdiveni bakara kristalindendi. Muazzam şömineler de öyle. Bu şöminelerin elmas kesimi, eteklikleri günün her saatinde hare hare ışık yansıtırdı. Küçük kız bu debdebeden hoşlanıyordu. Tüm bu haşmet, imparatorluğun yenilmez bir gücü, bitmez bir zenginliği olduğuna, dünyanın güzellik ve mutluluk dolu, yaşanmaya değer olduğuna inanmasını sağlıyordu. Gerçi babasının arkadaşlarının kaşlarını çatarak sözünü ettikleri savaş vardı. Gerçi saray bahçesinin parmaklıklarına bir lokma ekmek için asılan öfke dolu insanlar vardı ama Selma için hepsi sanki bir başka gezegene aitti. Savaşta Selma'ya göre büyüklerin ağızlarında geveledikleri bir sözcüktü. O kadar. Kendilerini iki sıra halinde karşılayan harem ağalarının arasından geçtikten sonra çarşaflarını yeryüzüne inmiş huriler kadar güzel, zaten sarayda çirkine yer yoktu, kızlara verdiler. Çerkes işi yeleği ve şalları ile ikramda bulunan genç bir kızın elinden yorgunluk kahvelerini içtiler. Sarayda ve özellikle haremde eski gelenek ve görenekler sürdürülmekteydi. Gençler kalfaların sıkı gözetiminde yetiştirilmekte, geleneksel giysiler kullanılmakta, ziyarete gelen sultanların alafranga giysilerine biraz merak, biraz da alayla bakılsa da onları taklit etme isteği duyulmamaktaydı. Saray her türlü modanın üstünde değil miydi? Teşrifat başkalfası mevkiine uygun işlemeli elbisesi içinde bütün haşmetiyle göründü. Gelenleri valide sultana götürecekti. Saraydaki her ziyaret oğlundan sonra hanedanın ikinci sırasında yer alan valide sultandan başlamak zorundaydı. Victoria stili ağır koltukların bulunduğu eflatun ipek kaplı kabul odasında valide sultan tahtında oturuyordu. Bir zamanlar çok güzel olduğu söylenirdi ama yaşla ve hareketsizlik yüzünden korkunç şişmanlamıştı. Çerkes olduğu sadece gözlerinden anlaşılıyordu. Mavi, çekik gözlerinden. Selma ve annesi bu eski cariyeye saygılarını sundular. Saraydaki bütün kadınlar gibi valide sultan da saraya küçükken satılmıştı. Ailesi fakirdi ve kızlarına iyi bir gelecek sağlamak istemişti. Kölelerin, cariyelerin sarayda iyi bir eğitim gördükleri artık herkesin bildiği bir şeydi. Kimileri vezir olmuştu, kimileri de haseki. Onun içinde artık devletin kuruluş yıllarında olduğu gibi çocukları ailelerinin bağrından koparmaya hiç gerek kalmamış, çocukları saraya alsın diye onlar yalvarır olmuşlardı. Valide Sultan ailesini bir daha hiç görmemişti. Selma onları özleyip özlemediğini hep merak ederdi. Aslında böyle bir özlem duymaya hiç vakti olmamıştı. Saraya gelir gelmez cariyeleri eğitmekle görevli başkalfa tarafından ele alınmıştı. Diğerleri gibi ona da şiir okumasını, kanun çalmasını, şarkı söylemesini, raks etmesini ve görgü kurallarını öğretmişlerdi. İyice yetiştiğine kanaat getirildiğinde de hünkârın hizmetine verilmişti. Yaşlı kadın hünkârın kendisini fark ettiği ve gözdesi yaptığı günü anlatmaktan hoşlanırdı. Yalnız kendisine ait olan bir odaya ve ipek giysilere kavuşmuştu o gün. Sonra da talihi yaver gitmiş, hünkâr kendisinden bıkmamış ve tekrar yanına çağırtmıştı. Böylece herkesin olmak için can attığı ikballiğe yükselmişti. Tabii bunun sonucu daha da büyük bir odaya geçmiş, emrine de 3 kalfa verilmişti. Şimdi iş bir erkek evlat doğurmaya kalıyordu. Selma güzel Çerkes kızının oğlu Reşat doğduğu vakit 3. kadınlığa yükselmesiyle ilgili hikayeleri yaşlı saray kadınlarından dinlemişti. İkballer arasında kendine bir yer yapmak ve gözde bir konuma erişebilmek için güzel olmak yeterli değildi. Zeki ve sabırlı olmak da gerekiyordu. Çünkü haremde derece yükseldikçe rekabet ve kıskançlık da o denli artar ve tehlikeli boyutlara varırdı. Bu kademelerde savaş acımasız olurdu. Bütün kadın efendilerin oğulları şehzadeydi. Yani her biri güçlü birer hünkâr adayı. Kurala göre tahta en büyük şehzade geçerdi ama 600 yıllık Osmanlı tarihi nice veliahtın ya kaza ya bilinmeyen hastalık gibi nedenlerle yok oluş hikayeleriyle doluydu. Sultan Reşat'ın annesi oğlunun bakımını kimselere bırakmamıştı. Durumu kıskanan rakibelerinden biri tarafından satın alınmış bir süt nine veya bir harem ağası örneği çoktu. Oğlum muhakkak tahta çıkmalı diyordu. Böylece kendisi de valide sultan olacaktı. Hayatı boyunca bu amaç için yaşamış, gerçekleşmesini görmek için 78 yaşına gelmesi gerekmişti. Oysa şimdi 60 yıl süresince duyduğu ihtiras yok olup gitmişti. Artık yaşlıydı ve yorgundu. Valide Sultan fil dişi beyazlığındaki eliyle Selma'nın yanağını okşadı. Bu iltifatların en büyüğüydü. Hatice'ye de güzelliğinden ötürücü, okşayıcı sözler söyledi. Sonra altın kakmalı nargilesinden derin bir nefes çekerek gözlerini yumdu. Görüşme bitmişti. Şimdi sıra her biri kendi dairesinde tebrikleri kabul eden kadın efendilerdeydi. Bunlara ayrılan dairelerden her biri saray içinde birer saraydı. Harem ağaları, vekil harçlar, katipler, kalfalar, çıraklar bu dairelerinin ayrılmaz birer parçasıydılar. Her törenden önce bu dairelerde buluşmak adet olmuştu. Selma teşrifat sınavından ilk kez bu yıl geçecekti. Selma bu sınavdan geçerken en ufak bir hoşgörüyle karşılanmayacağını biliyordu. Kişilerin önemine göre temennahlarını uzatıp kısaltıyordu. Kişilerin önemini saptamak ise çok karmaşık bir denklem işiydi. Doğuş, mevki ve yaş dikkate alınırdı ve çocuğun saray geleneklerini ve adetlerini ayrıntıları ile bilmesi istenirdi. Çevresindekilerin gülümsediklerini gören Selma rahat bir nefes aldı. Sınavı atlatmıştı. Birden bir kaynaşma oldu. Hünkâr bayram namazından dönmüştü. Tören başlamak üzereydi. Hanımlar konuşmayı, yiyip içmeyi keserek muayede salonun üst bölümüne geçtiler. Kafeslerin ardından yılın en görkemli ve en eğlenceli gösterilerinden birini izleyeceklerdi. İki şişman hanımın arasında sıkışıp kalmış olan Selma zor nefes oluyordu ama yerinden de ayrılmak niyetinde değildi. 30 metre kadar aşağıya baktığında siyah veya gri redingotlar arasında yer yer parlayan askeri üniformaları ve gelincik tarlasını andıran kırmızı fesleri gördü. Söylendiğine göre bu muayede salonu Avrupa'nın en büyük tören salonu idi. Burada birkaç aşina yüz görmek hiç de kolay olmayacaktı. Ta dipte hünkâr som altından kıymetli taşlarla bezenmiş tahtına oturmuştu. Hünkârın sağ tarafında yaş sırasına göre büyük üniformaları içinde şehzadeler duruyordu. Selma doğruldu. En çok sevdiği kuzeni Vasıf'ı görmeye çalıştı. Ama bulunduğu yerden onu görmesi imkansızdı. Sultanın sol tarafında göğüsleri nişanlarla dolu vezirler ve damatlar yer alıyordu. Selma aralarında olması gereken babasını da göremiyordu. Karşı tarafta büyük üniformaları içinde müşirler, ferikler ve yüksek rütbeli subaylar yer almıştı. Asma katta ise pusuya yatmış kargalara benzeyen yabancı diplomatlar yer almıştı. Hazır bulunanlar sırasıyla tahta yaklaşıp 3 kere temennah ettikten sonra kimsenin dokunmasına müsaade edilmeyen hünkârın elini değil ama mabeyin müşirinin tuttuğu saçağı öperlerdi. Kırmızı kadifeden üzeri altın işlemeli iktidarın simgesi olan saçağı. Daha sonra sıra yüksek devlet görevlilerine geldi. Bunların ardından bunca görkem karşısında şaşkına dönmüş, kurallara aykırı bir şey yapmaktan korkan ve sadakatleri ödüllendirilmek üzere bir törene çağrılmış olmaktan gurur duyan birkaç kişi göründü. Saçağı öptükten sonra orada bulunanların alaylı bakışları arasında temenna ede ede geri çekildiler. Sonra sessizlik oldu. Şeyhülislam başında sırmalı sarığı, beyaz giysisi içinde padişaha doğru ilerledi. Hünkâr usulüne uygun biçimde ayağa kalktı. Şeyhülislam'ın ardından yeşil, mor, kahverengi giysileri içinde ulema geliyordu. Daha sonra Osmanlı İmparatorluğu içinde yer alan çeşitli milletlerin temsilcileri, Rum Ortodoks Patriği, Ermeni Patriği ve Avrupa'dan kaçtıkları 16. yüzyıldan bu yana ayrıcalıklı bir konuma sahip Yahudilerin dini lideri Haham Başı geldi. Tören 3 saatten fazla sürmüş ve bu süre boyunca saray bondosu, marşlar ve Beethoven senfonileri çalmıştı. Kadınlar kafes ardında oturmuş gülüşüyorlardı. Birbirlerini dürterek baston yutmuş gibi dik, tepeden bakan bir Prusya subayının karikatürünü andıran Liman Vansan Ders Paşa'yı gösteriyorlardı. Akşamları İstanbul sokaklarında atıyla dolaşan Avusturya Macaristan Büyükelçisi sevimli Marki Palevicini de oradaydı. Her şeyi bilir, hiçbir şey bilmezmiş gibi görünür derlerdi onun için. Tam bir diplomat yani. Aslında kadınlar ülkenin 3 hakimini görmek istiyorlardı. Nasırlı ellerinden geçmişi hakkında bir fakir sahibi olunan ve bir boğaya benzeyen Sadrazam Talat Paşa. Kısa boylu, sarı benizi ile Bahriye Nazırı Cemal Paşa. Onun için kadife eldiven içinde demirden bir el derlerdi. 1915'te Suriye'ye gönderilip isyanı acımasız biçimde bastırdığı için adı Şam kasabına çıkmamış mıydı? Ama kuşku yok ki günün yıldızı yakışıklı Enver Paşa'ydı. Harbiye Nazırı olan bu ince, zarif ve kibar insan, Triumviyarı'nın asıl lideri olan bu asker, bütün hanımların gönüllerini fethetmişti. Cesaretinin haddi yoktu, kibirinin de. Kendisini askeri bir deha olarak görüyordu ama 1918'in ilk aylarında Osmanlı ordusu bütün cephelerde gerilerken kendisiyle Napolyoncuk diye alay edilen Enver Paşa'nın yıldızı sönmeye yüz tutmuş gibiydi. Bir süre önce herkesin taptığı bu adamı yere batırmak için söylenmedik söz bırakılmıyordu. Hanımlardan biri, "Bu zamanda böyle davetler vermek ayıp," diye söyleniyordu. Basit bir memurun oğlu iken sultanla evlendiği için ne oldum delisi oldu. Jön Türk devriminin kahramanı Sultan Reşat'ın yeğeni Naciye Sultan ile evliydi. Enver Paşa eşiyle gururlanır, bunu herkese göstermek ister ve savaş süre dursun görülmemiş davetler vermeye devam ederdi. Padişah sarayında bile yiyecek kısıtlanmışken Enver Paşa'nın sofrasında bir kuş sütü eksikti. Aslında hanedan bütün bunları hoş görürdü. Yaşlı hünkârı dolayısıyla da bütün aileyi küçük düşürerek padişahlık taslamaya kalkışmasa. Efendimizin haline bakın, hasta gibi. Enver Paşa'nın hesapları onu bu hale soktu. Kadınların kastettikleri, Enver Paşa'nın birkaç ay önce hünkârı Kaiser II. Guillaume'u istasyonda karşılaması için zorlamasıydı. İçerledikleri de hünkârın yorulması değil, küçük düşmesiydi. Kuruluştan bu yana hiçbir Osmanlı hakanı, ister kral olsun, ister imparator, kimseyi karşılamaya gitmemişti. Ayrıca hünkârın en sevgili yeğeni Münire Sultan'ın kocası, genç ve yakışıklı Salih Paşa'yı astırmış olması da affedilecek gibi değil. Enver Paşa, İttihat ve Terakki'ye karşı komplo kurduğu gerekçesiyle başını istemişti. Münire Sultan padişahın ayaklarına kapanmış, o da damadının asılmaması için Enver'e ricacı olmuştu ama nafile. Sultan Reşat istemeye istemeye ölüm fermanını imzalamıştı. Gözyaşlarına boğulduğu için bu fermanı 3 kere yeni baştan imzalamak zorunda kaldığı söylenirdi. Diller çözülmüş, alabildiğine eleştiriler ve yorumlar yapılıyordu. Selma bütün söylenenleri can kulağı ile dinlemekteydi. Ama birden orkestra durdu. Hünkâr ayağa kalkmıştı. Tören son buluyordu. Padişah ve ardında şehzadeler muayede salonundan çıktılar. Ulema malum teraniyi tekrarlıyorlardı. Mağrur olma padişahım, senden büyük Allah var. Hanımlar telaşla mavi salona yöneldiler. Az sonra sıra onlara gelecekti. Teşrifatçı kalfa her birini yaşına ve derecesine göre oturtuyor, 60 kadar sazendeden oluşan harem orkestrası yerini alıyordu. Haznedar kalfadan hemen sonra hünkâr içeriye girdiğinde orkestra bir hoş geldin havası çalmaya başladı. Selma göz ucuyla beyaz taşlı yaşlı hünkâra bakıyordu. Porselen mavisi gözleri ve kalın dudakları vardı. İyi kalpli birine benziyordu. Yanı başına annesini oturtmuş gülümsüyordu. Önce sultanlar, sonra da hanım sultanlar ilerledi. Her birinin uzun eteği ipek halılar üzerinde hışır hışırdı. 3 zarif temennahtan sonra hünkârın sağ tarafına geçtiler. Sonra kadın efendilere ve ikballere sıra geldi. Onlar da sol tarafa dizildiler. En sona saraydaki hizmetkarlar kalmıştı. En kıdemlisinden başlayarak yerlere kadar eğilen kalfalar odanın dip tarafına geçtiler. Tebrikler bitince 2 cariye o yılın tarihini taşıyan çil çil altın dolu 2 kadife kese getirdi. Haznedar kalfa elini daldırıp bir avuç altını orkestraya, bir avuç altını da çıraklara serpti. Padişahın cömertliğine hayır dualar eden bu insanlar etrafa saçılan altınları kapmak için hücuma geçtiler. Sıra sohbetteydi. Hükümdar eşlerine ve akrabalarına oturmalarını buyurdu. Hal hatır sordu. Her birine gönül alıcı bir söz söyledi. Ancak padişaha hitap edilemeyeceği ve sorulan sorulara cevap vermekle yetinileceği için sohbet o kadarla kaldı. Hanımlar sandalyelerinin ucuna ilişmişler dimdik otururken hünkâr hafifçe öksürmeye başladı. Padişaha bakmaya devam eden Selma o zaman hayretler içinde kaldı. Koskoca hünkâr utanıyordu, mahcuptu. Her birine aradan yüzyıllar geçmiş gibi gelen bir sessizlikten sonra hünkâr güvercinlerinden söz etmeye başladı. Avrupa'dan getirdiği bu kuşlara çok büyük zaafı vardı. Bu konunun hanımların ilgisini çekeceğini sanıyordu. Hepsi de çok ilgilenmiş tavırları takındılar. Ardından ıhlamur kasrının bahçesindeki güllere sıra geldi. Hünkâr bir ağaçtan sadece bir gül koparmak gerektiğini, daha fazlası koparılacak olursa ağacın hırpalanacağını anlatıyordu. Çok tatlı bir adamdı. Tek kızdığı şeyin yabancı bir elçinin bacak bacak üstüne koyup karşısında oturmaya yeltenmesi olduğunu söylenirdi. Yavurun oğlu, ayaklarını burnuma dayadı, dermiş. Öfkesini Kur'an'dan bir ayet okuyarak geçirmeye çalışırmış. Sultan Reşat son derece dindardı. Hatta bir tarikat mensubuydu ama bundan hiç söz etmezdi. Sonunda güvercinler ile güller konusu bitip de geriye konuşacak bir şey kalmadığını düşünen hünkâr ayağa kalktı. Hanımları selamladı ve dairesine çekildi. Tören bitmişti. Şimdi işin keyifli kısmı başlıyordu. Sultanlar birbirleriyle buluşmanın mutluluğu içindeydiler. Konuşuyor, fısıldaşıyor, birbirlerine iltifatlar yağdırıyor, sırlarını anlatıyor, kısacası eğleniyorlardı. Geçen bayramdan beri birbirlerini görmeyenler vardı. Anlatacak ne kadar çok şey birikmişti. Bir köşede sultanlardan biri piyanoya oturmuş, moda olan mazurkaları çalıyordu. Bazıları da kahkahalar atarak dans etmeye çalışıyordu. Bir başka köşede tavla oynanıyordu. Baş kadın efendinin dairesinde şiir yarışması yapılıyordu. Şiir, Osmanlı sarayında hep rağbet görmüş, hep el üstünde tutulmuş. Padişahlar arasında da nice büyük şair çıkmıştı. En büyük kalabalık, masalcının öyküler anlattığı odadaydı. Kentin en iyi masalcısı bu, bütün şenliklere çağrılır. Selma yere bağdaş kurmuş, yüzünü avuçlarının arasına almış, kadına bakıyordu. 100 yaşında olmalıydı. Ama yavaş yavaş yüzündeki buruşukluklar yok oluyor, omuzlar dikleşiyor, gözler parlıyor. O yaşlı bir kadın değil artık. O, Mecnun'un yanıp tutuştuğu Leyla. Sesi büyüleyici, gözleri ahu, çekiciliğiyle kuşaktan kuşağa bütün aşıkları ağlatan. Akşam oluyor. Hünkar halk için donanma şenliği yapılmasını buyurmuş. Bunu kaçırmamak için bahçeye inme vakti. Çimenlere seccadeler, yastıklar serilmiş. Cariyeler hiç gürültü çıkarmadan altın kaplar içinde akşam yemeğini getiriyorlar. Orkestra pes perdeden Mozart çalıyor. Birden bir çığlık herkesi yerinden fırlatıyor. Genç sultanlardan biri beti benzi atmış, üzerlerine gelen ortancaları gösteriyor. Eğildikleri vakit ellerindeki muazzam çiçekleri hanımlara sunmak isteyen saray cüceleri oldukları anlaşılıyor. Bu şakayı herkesin aynı derecede beğendiği söylenemez ama saray aşçısının benzeri olmayan tatlılarını ve şerbetlerini övmede herkes birleşiyor. Gökyüzünde ışıklı demetler, gökyüzünde havai fişekler ebediyen yaşayacak olan Türkiye'nin simgesi ay yıldızı oluşturuyor. Herkes aynı şeyi düşünüyor o an. Hiçbir zaman, ama hiçbir zaman bu kadar güzel bir bayram yaşanmadı. Boğaziçi mehtaplı ışıl ışıl. Selma kendilerini Ortaköy Sarayı'na götüren faytonun içinde günün çok güzel geçtiğini, hayatının da çok tatlı olduğunu düşünüyor. Zengin ve böylesine güçlü bir imparatorluğun yıkılacağını söyleyen şom ağızlılara, felaket tellallarına inanmak mümkün mü? İstanbul sıcaktan kavruluyordu. Temmuz'un bu ilk günlerinde serinlemek için boğazın esintisi de yetmiyordu. Gece Dolmabahçe Sarayı'ndan bir haberci gelmişti. Ertesi günü Hatice Sultan Selma'yı çağırtarak "Yarın Hayri ile birlikte Sadiye Sultan'a gideceksiniz." demişti. Efendimizin torunları Mukbule Sultan ile Namık Efendi de orada olacaklar. Selma yüzünü buruşturmuştu. Sadiye'yi hiç sevmiyordu. Daha 6 yaşındaydı ama azametinden geçilmiyordu. Babası Abdülmecit Efendi kızının güzeller güzeli olduğunu tekrar edip durur, her aile toplantısında bütün çocukları sıraya dizerek en güzeli benimki diye övünürdü. Anneciği bütün bunları bildiği halde ne diye ısrar ediyordu? Neyse ki Çamlıca sırtlarındaki köşkün bahçesi saklambaç oynanacak köşelerle doluydu. Bir de Mukbule ortada olacaktı. Onunla insanın hiç canı sıkılmaz. Matmazel Rose ne yapıyor ki? Selma bir aşağı bir yukarı gidip geliyor ve mürebbiyesinin odası önünde sabırsızlanıp duruyordu. Bu kadının süslenmeye neden bu kadar vakit ayırdığını bir türlü anlamıyordu. Hele de sonucuna bakılırsa. Ufak tefek kusurlarına rağmen Selma mürebbiyesini seviyordu. Tabii bu sevgide kadının üzerinde hiçbir otorite kuramamış olmasının rolü büyüktü. Türk toplumunun dolayısıyla sarayın örf ve adetlerini bilmemesi Selma'nın çocukluklarına alet olması için yeterliydi. Matmazel Rose İstanbul'a savaş başlamadan önce Fransa ile Osmanlı İmparatorluğu arasındaki ilişkilerin nispeten iyi olduğu bir dönemde gelmişti. Pierre Loti ve Claude Ferrere'nin romanlarının etkisiyle Türkiye'ye ve Türklere hayrandı. Onları iyi tanıdığını sanıyordu. Kendisinin de yetiştiği Notre Dame de Sion'da bir ilanına cevap vermişti. İstanbul'daki okul için bir resim öğretmeni arıyorlardı. Tek aday olduğu için hemen işe alınmıştı. 28 yaşındaki bu taşralının yurt dışına çıkması bir cesaret işiydi. Böylesi bir serüveni büyük bir aşk hikayesinin kurbanı olmasaydı asla atılmazdı. Memleketi Beauvais'teki garnizonda görevli bir süvari yüzbaşısı evlilik vaadiyle onunla flört etmişti. Yüzbaşının kendisini öpmesine sadece birkaç kez izin vermişti. Biraz da okşamasına. Ta ki imzasız bir mektup ve bir resim alana kadar. Kahramanımız bu resimde nefis bir sarışına sarılmıştı ve iki yanında iki çocuk duruyordu. Karısı ile çocukları. Günlerce ağlamıştı Matmazel Rose. Ağlamış ve annesinin erkeklere güvenmemek gerektiğine dair öğütlerini ömür boyu tutmaya yemin etmişti. Önüne çıkan ilk fırsatta da ailesini ve yurdunu terk etmişti. Manastıra kapanırcasına. Ne var ki Matmazel Rose iflah olmaz bir romantikti. Bu kez İstanbul'da Galatasaray Lisesi'nde öğretmen olan bir Fransız'a aşık olmuştu. Gerçi adam evli değildi ama uçarıydı. Kendisinden başka iki hanım meslektaşına kur yaptığını öğrenince hastalanıp yataklara düşmüştü. Onu kurtaran Kelebek Sultan Fehime oldu. Fransız sefaretinden bir mürebbiye tavsiye etmelerini istemişti. Vaktinden önce ruhu kocamış olan Matmazel Rose için böyle bir seçkin çevreye girmek bulunmaz bir fırsattı. Böylece küçük sultanın Fransız matmazeli olmuştu. Saat 3 olmuştu bile. Selma artık ümidini kestiği bir sırada mürebbiyesi koskoca mor bir şapka ile göründü. Mor şapkasının kenarı elbisesinin rengindeki sarı koncalar ve kanaryalarla süslenmişti. Zeynel her zamanki gibi ifadesiz bir yüzle onları rıhtımda bekliyordu. Yanında bahriyeli giysisi içinde Hayri 2 dirhem bir çekirdekti. Siyah saçları ortadan ayrılmış, bir yantinle yapıştırılmış gibiydi. Selma bütün şişeyi boca etmiş diye düşündü. Sadiye'yi bu yolla etkileyeceğini sanıyorsa, Hayri ile kavga nedenlerinden biri de kardeşinin kuzinine ilgi duymasıydı. Anadolu yakasına kayıkla geçtiler. Kendilerini üstü açık bir araba bekliyordu. Sultanla çıkışlarında kapalı faytonlarla gezmek zorunda kalan Selma kupayı görünce sevindi. Hristiyan bir mürebbiye ile buluğa ermemiş bir kız çocuğunun açık arabaya binmelerinde sakınca görülmemiş olacaktı. Şehzade Mecit Efendi'nin yazlık köşküne giden çakıllı yolda güneşi ve rüzgarı içlerinde hissettiler. Sadiye onları bekliyordu. Pembe dantelden bir elbise giymiş, bukleli sarı saçları Anglez modeli taranmıştı. Konuklarını karşılamak üzere ağır ağır merdivenlerden inerken birden toz toparlak bir varlık, küçük bir kız onu iterek Selma'ya koştu. Bu, Selma'yı görünce çok sevinen, yaramazlıklarının suç ortağı Mukbile'ydi. Küçük kardeşi Namık da onu izliyordu. Bir süre tartıştıktan sonra ne oynayacaklarına karar verebildiler. Bizans'ın fethini oynayacaklardı. Tabii en küçükleri Namık olduğu için esir o olacaktı. Ama herkes Fatih'i oynamak istiyordu. Kim Fatih olacaktı? At çekimine göre Fatih'i oynamak Selma'ya düştü. Sadiye karşı çıktı. Olmaz, sen Fatih olamazsın. Sultan bile değilsin. Ne demek istiyorsun? Ben de senin kadar sultanım. Hayır efendim. Babam senin babanın şehzade olmadığını söyledi. Sen sadece hanım sultansın. Selma Sadiye'yi boğabilirdi. Ama eli kolu bağlı, donup kalmıştı. Kendini beğenmişin hakkı vardı. Babası sadece damat idi. Evde, Ortaköy'de herkes ona küçük sultan diyordu ama Dolmabahçe Sarayı'nda teşrifatçıların kendisinden küçük bazı sultanlara ondan önce yer verdiklerini hatırlıyordu. Ne olduğunu tam anlamasa da bir takım ufak tefek davranışlardan bir şeyler sezebiliyordu. Ama artık bunun tam olarak ne anlama geldiğini kavrayabilmesi için bu hakaret yetmişti. Gökyüzü gözlerine kapkaranlık göründü. Sert bir rüzgar ağaçları titretiyordu sanki ve gelecek kapkaraydı. O sadece bir hanım sultandı çünkü. Ne yaparsa yapsın hep ikinci sırada olacak. Sanki kanatları kesilmişti. Annesini düşündü. Cihangir diye at takılan büyük, azametli, mağrur annesini. Haksızlığa isyan etti. Annesi, kendi öz annesi, ailede nice şehzadeden daha değerli, daha üstün değil mi? Kanındaki soyluluğu sırf kadın olduğu için mi aktaramıyor? Bu hem çok saçma hem çok haksız. Başını kaldırıp becerebildiğince tepeden Sadiye'ye baktı. Ağır bir söz söylemek istedi ama hiçbirini yeterince ağır bulmadı. Ümitsizlikle Hayri'ye döndü. O çoktan ortadan kaybolmuştu. Alçak diye düşündü. Sonra onu gül bahçesinin arkalarında gördü. Ne zaman bir olay olsa ortadan kaybolur zaten. Selma'nın garibine giden, buna kızacağı yerde ümitsizlik duymasıydı. Selma'nın yanı başında duran Mukbile ne diyeceğini bilemiyordu. Hiçbir zaman bu kadar güç bir durumda kalmamıştı. Nihayet, saklambaç oynasak mı? Diye sordu. Herkes rahat bir nefes aldı. Öğleden sonra hareketli geçiyordu. Selma ile Mukbile en kuytu köşelere saklanıyor, elbisesini kirletmekten korkan Sadiye'nin kendilerini bulamayacağı yerleri seçiyorlardı. Sadiye kızgınlıkla ''Ama buna hakkınız yok!'' diye bağırıyor. ''Bir sultan asla böyle davranmaz!'' diye söyleniyordu. Çocuklar bu sözlere katıla katıla gözlerinden yaş gelene kadar gülüyorlardı. Kahvaltı sofrasına geldiklerinde çekişmeler son bulmuş, hava yumuşamıştı. Verandada sesleri cıvıl cıvıl çıkıyordu. Kavga çoktan unutulmuştu. Geç saatlerde Namık ile Mukbile'nin babaları Ömer Hilmi Efendi büyük üniforması içinde bahçenin arka tarafında belirdi. Mukbile hayretle, "Babam niye böyle giyinmiş? Bayram değil ki," diye söylendi. Sadiye bilmiş tavırları ile sözünü kesti. "Yoksa bilmiyor musun? Deden Sultan Reşat öldü. Babam da veliaht oldu." Güleç Mukbile gülle yemişçesine sarsıldı. Sadiye'ye baka kaldı. Gözlerinden akan yaşların farkında bile değildi. Selma öfkeyle Sadiye'ye dönüp alçak sesle "Defol yılan!" diye seslendi. Yılan alaylı bir tavırla omuzlarını silkip arkasını döndü. Sultan Reşat bütün halim selimliği ile dedelerinin gömülü olduğu görkemli türbeler yerine Eyüp Camii'ne defnedilmeyi istemişti. Bu sade ve sakin yeri kuşların ve çocukların cıvıltılarını duymak için seçmişti. Birkaç gün sonra Sultan Vahdettin'in cülus töreni olacaktı. 42 yıldır hüküm süren 4 kardeşten sonuncusu. İttihat ve Terakki Partisi'nin lideri olan Enver Paşa, törenin görkemli, askeri geçit töreninin de tantanalı olmasında ısrar etmişti. Halkı etkileyebilmek için. Ama halk daha çok tam o günü başkente yağdırılan İngiliz bombalarından etkilenmişti. Bu yeni hükümdara bir uyarı mıydı? Yeni hükümdar gerçek yetkileri konusunda hiç de hayale kapılmıyordu. Tören boyunca yüzü asıktı. Ertesi günü aile bireyleri kendisini tebriğe geldiğinde acı konuşmuştu. "Ne için tebrik ediyorsunuz? Üzerinde oturduğum taht dikenli bir taht." Ama bu sözler kimseyi etkilememişti. Vahdettin'in kötümserliği öteden beri bilinirdi. Çocuklar bile ona baykuş diye ad takmışlardı. Şom ağızlı olduğu için. Bu sefer de her zamanki gibi abartıyordu. Gerçi ordu sıkıntıdaydı ama alt tarafı bu geçici bir durumdu. İmparatorluk neler görmemişti ki? Kaldı ki müttefikimiz Almanlar son derece güçlü. Ordu gerçekten de zor durumdaydı. Yüz binlerce askerin kaçtığı bilmezlikten gelinse bile binlerce yaralı hastaneleri doldurmaktaydı. Pek çok resmi bina hastaneye dönüştürülmüştü. Hatice Sultan her hafta şehrin merkezindeki Haseki Hastanesi'ne gidiyordu. Yaralı askerlere yardımcı oluyor, ufak tefek armağanlarla gönüllerini alıyordu. Bugüne kadar Selma'yı götürmemişti. Ama artık kızı 7,5 yaşındaydı. Bir takım şeyleri bilmesinin zamanı gelmişti. Kaldı ki Sultan acının her türlüsünü biliyor. Daha küçük yaşında en kötü olayları yaşadığı ve bunlardan alnının akı ile çıktığı için insan karakterini, olayları yaşamak kadar hiçbir şeyin yoğurmadığına inanıyor. İstanbul'un iyi çevrelerindeki çocuksu kadınların aldıkları gevşek terbiyenin ne sonuç verdiğini yeterince gördüğü için Selma'yı böyle yetiştirmek istemiyordu. Çocuğu hastaneye götürmek niyetini eşine açtığı vakit genellikle kayıtsız olan kocası öfkelendi. "Çocuğu perişan edeceksiniz. İleride felaketler görebilir. Kim bilir, belki kendi başından da geçer. Bırakın şimdi rahatça oynasın." Ama sultan kızının terbiyesinden sadece kendisinin sorumlu olduğunu düşünüyordu. Evin idaresinden sorumlu olması gibi. İslam ülkelerinde oğullar erkekler tarafından yetiştirildikleri için Hayri'nin terbiyesini kocasına bırakmıştı. Ama sonucunun pek parlak olmadığı kanaatindeydi. Oğlunun ödekliği ağrına gidiyordu. Kaç kez onu uyuşukluğundan kurtarmaya, gururu ile oynamaya kalkışmıştı ama sonunda vazgeçmek zorunda kalmıştı. Çocuğun üzerine vardıkça oğlan daha da içine kapanıyordu. Acaba Hayri kendisinden korkuyor muydu? Sert olmaktan vazgeçerek yumuşak davranmaya başlamış ve ödleklik sandığı şeyin aşırı hassaslık olduğunu fark etmişti. Hayri bir sanatkardı. Çocuğun kendi dışında ilgi duyduğu tek şey kemandı. Hatice kentin en iyi keman hocasını tutmuştu. Bir Avusturyalı. Ama bir süre sonra gerçeği kabullenmek zorunda kalmıştı. Gerçi Hayri'nin yeteneği vardı ama büyük sanatkarlarda görülen o tutkudan, o coşkudan yoksundu. İyi ki Selma vardı. Hatice onda kendi gençliğini, gençliğindeki cesareti ve coşkuyu görüyordu. Hayri'ye gelince babasına çekmişti. Hem baba hem oğlu yüzünden uğradığı düş kırıklığı birbirine karışır olmuştu. Oysa Hayri, Rauf Bey'i ne denli sevdiğine Tanrı tanıktı. 18 yaşındaki bir genç kızın tutkusu ve ona rastladığındaki yaşı olan 38'indeki bir kadının zor beğenisiyle ona tutulmuştu. Belki ondan çok şey beklemiş, çok şey istemişti. Yetişmekte olan genç bir kızın tüm hayalleri, ilk kocasından nefret eden bir kadının tüm perişanlığı ile ona sarılmıştı. Bir süre sonra her şeyinden kuşkulanır olmuştu. Ona yeryüzünün bütün meziyetlerini yakıştırdıktan sonra birdenbire hiçbirini onda görmez olmuştu. Bazen haksız olduğunu düşünür, kocasına yaklaşmaya çalışır, o ise bu çabasını hayretle, bazen de alayla karşılardı. Artık ondan hiçbir şey beklemiyordu. Selma'nın doğmasından bu yana bedeni ilişkileri de olmamıştı. Kendisini aldattığını sanmıyordu ama buna sevineceği yerde onu küçük görüyordu. Sadakati bile uyuşukluğunun bir sonucuydu. İlişkileri bir bardak ılık suya benziyordu. Özlem, Hatice'nin unuttuğu bir kavramdı. Kocasına baktığında şaşmaktan kendini alamıyordu. Bunca sevdiği adam bu muydu? Bir sıcak Temmuz sabahı Sultan'la kızı hastaneye gittiler. Selma bir gün öncesinden yaralılar için küçük paketler hazırlamıştı. Kalfalardan biri pembe tülbentlere biraz şeker, biraz tütün, biraz da para koymuş, sonra bu ufak bohçacıkları mavi seten kurdelelerle bağlamıştı. Sepetin içinde böyle yüzlerce küçük bohça vardı. Selma bu armağanların çok beğenileceğini düşündükçe yerinde duramıyordu. İki ayrı araba gerekiyordu. Birincisine Sultan ile kızı, ikincisine armağan sepetlerini taşıyan hizmetçiler bindi. Hastaneye varmak için Galata Köprüsü'nden ve mahalle aralarından geçmek gerekiyordu. Köprü müthiş kalabalıktı. Galata, başkentin en canlı ticaret merkeziydi. Bankalar, seyahat acentaları, iş hanları, dükkanlar, sarraflar hep burada toplanmışlardı. Hristiyanların yaşadığı Frank kesimi ile Müslümanların yaşadığı eski İstanbul'un kesişme yeri, imparatorluğun bütün ırk ve mezheplerinin kaynaşma yeri burasıydı. Uzun siyah giysileri içindeki Rum papazlarıyla, uzun saçlı, işlemeli kaftanlarıyla Yahudi satıcılar yan yanaydı. Şalvarlı, sarıklı, yaşlı Türkler ile iki dirhem bir çekirdek cici beyler de yan yanaydı. Selma, faytonun penceresinden hangi tarafa bakacağını şaşırmıştı. Köprünün hemen başında gök mavisi giysisi içinde oturan bir Arnavut, beyaz ciltli Ermeni kızlarına bıyık vuruyordu. İri kıyım oluşlarından ve kürk takkelerinden Bulgar oldukları anlaşılan birkaç adam grup halinde gezinirken, renkli çarşafları içinde birkaç Müslüman kadın alışveriş yapmak için buraya kadar gelmeyi göze almıştı. Karma karışık, birbiriyle hiç ilgisi olmayan bir kalabalık koşuşup duruyordu. Köprüden geçmek bir olaydı. Arabacı bağıra çağıra binbir aracın birbirine girdiği, arabacıların deh, çüş sesleriyle şenlenen bu curcunadan kurtulmaya çalışıyordu. Boşuna. Şık faytonlar, lüks arabalar, kiralık kupalar, el arabaları arasında sıkışıp kalmışlardı. Ağır yükleri altında iki büklüm olmuş hammallar destur diye diye kendilerine yol açmaya çalışıyorlardı. Sucular bardaklarını şakırdata şakırdata ilerliyor, dondurmacılar ile şerbetçiler de renk renk külah ve kadehleri ile bu sıkışıklığın yarattığı zoraki durağı fırsat bilerek susamış olanlara yetişiyorlardı. Hiçbir ayrıntıyı kaçırmak istemeyen Selma'nın canı kavunlu bir dondurma istedi. Uygun düşmeyeceği ve bir de temiz olmayacağı için annesi kaşlarını çatıverdi. Çocukların dondurma külahları ellerinde güle oynaya gidişlerine bakmakla yetinen Selma, soylu olmanın her zaman işe yaramadığını düşündü. Sonunda İstanbul tarafına varabilmişlerdi. Burası sanki bir başka ülkenin bir başka kentiydi. Galata'nın patırdı ve gürültüsünden sonra kafesli evlerin bulunduğu dar sokakların sessizliği tam bir çelişkiydi. Her yanında taş kemerler, döner merdivenler, küçük gölgeli meydancıkları açılıyordu.